Merhaba. Yine bir cepte psikiyatride bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak ve psikiyatrik bilginin bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak yayılmasını sağlamak. Bugün Face'ten daha geniş bir kitleye yapamıyorum yayını. Çünkü kirli bilgiyle mücadele ediyoruz. Bu çağrıyı sonunda da yapacağım. Linkler de atacağız biz sohbet kısmını. Lütfen Google hesabımdan ya da YouTube'dan beğenirseniz, üye olursanız, alarm kurarsanız çok sevinirim. Google'da yorum yaparsanız çok sevinirim. Nedeni şu, mesela Facebook'tan yapamıyoruz bugünkü yayını. Çünkü şikayet edilmişiz. Oysa sadece tıbbi yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Kısıtladı bizi Facebook. Daha önce de iki kez başımıza geldi. Yine açıldık çünkü sadece tıbbi yayın yaptığımızı kanıtladık. Tıbbi yayın dışında bir şey yapmıyoruz. Yani amacımız gerçekten doğru bilginin yayılmasını sağlamak. Ama bu sanırım işte hoşuna gitmiyor insanların. Yani nedeni tam bilemiyorum. Kötünün zihnini okumak çok zor bir şey. Öyle düşünmeniz gerekiyor, öyle olmanız gerekiyor. Bu nedenle sizlerin yorumları, üyelikleri, beğenileri bizim için önemli. Ne olur yorum da yapın. Yani eleştirin de hiçbir zaman itirazım yok. Biz de kendimizi düzeltelim ama yani yangınla itfaiye arasında tarafsız olmamak lazım. O tarafsızlık değil çünkü. Bugün antipsikotikleri konuşacağız. Ve sonrasında da bayağı bir soru var. Güzel sorular da var. Çok tartışmalı sorular da var. Onları yanıtlayacağız. Antipsikotik ilaçlar iki ana grup. Şizofreni gibi, paranoid psikoz gibi, delüzyonel bozukluk gibi. Kişinin gerçeklikle bağının koptuğu, hayattan koptuğu, sesler duyduğu, hayaller gördüğü, hezeyanlarının olduğu. Yani ben peygamberim, ben takip ediliyorum falan gibi hezeyanların olduğu hastalık grubunda kullanıyoruz. Bu ilaçlar iki grup, iki ana grup. Böyle ara gruplar da var şu an ama çok tek tük. İki ana grup antipsikotik ilacımız var. Klasik antipsikotikler, 1960'lardan 70'lerden beri piyasada olan Largactil gibi, Nerodol gibi, Clopixol gibi, Fluoxetol gibi ilaçlar. Ve atipik antipsikotikler var. Bunlar da klasiklerden çok farklı, negatif bulgulara etkili, kas kasılmasını çok yapmayan ilaçlar, ketiapin gibi, olanzapin, rexapin gibi, klozapin gibi, yani gibi gibi bunları yine konuşuruz. Klasik antipsikotikler çok eskiden beri varlar ve gürültülü semptomlara, yani hayaller, hezeyanlara daha etkililer. O yüzden bir kişi takip ediliyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyorsa daha çok bunları yeğlemeye çalışıyoruz. Ben pozitif bulgular ve negatif bulguları anlatmıştım. YouTube'da dinleyebilirsiniz. Pozitif bulgular ön plandaysa klasikleri yeğlemeye çalışıyoruz. Klasiklerin bir sıkıntısı var. Dopamini çok hızlı düşürdükleri için Parkinson benzeri bir sendrom yapabiliyorlar. Bu ne? Hareketleriniz yavaşlıyor, kas sertliğiniz oluyor, küçük adımlarla yürüyorsunuz, robot gibi yürüyorsunuz. Yerinizde duramama isteği oluyor, güçlü kaslarınız, boynunuz, diliniz, hangi dilimi içeri alamıyorum doktor bey diyorlar. Sırtınız kasılıyor. Bu hastayı çok korkutan bir şey. Ama çok hızlı düzelen, bu yan etki giderecek ekleri olan, ek ilaçları olan bir tedavi protokolü var. Çok hızlı düzelebilir. Fakat tardiv diskinezi adında oldukça kalıcı, yan etkileri, kalıcı bir yan etki bizi korkutur. Klasik antipsikotiklerle olabiliyor. Yine klasik antipsikotikler iştah arttırabilir, azaltabilir, uykuyu arttırabilir, azaltabilir. Bakmak lazım. Klasiklerin atipiklere göre önemli bir üstünlüğü birkaç ilacın yani Nerodol ve Clopixol, Fluoxetol'ün depo formatları var. Bunlar ciddi paranoyası, ciddi kuşkusu olan hastalarda ayda bir yapabildiğimiz, 2 haftada bir yapabildiğimiz ilaçlar. Bu da bu kişileri ikna etme zorunluluğumuzu, düzenli bir takipte ilaçları saklama gibi risklerimizi azaltıyorlar. Yeni atipiklerde de bunlar var ama bu kadar hemen etkili olmayabiliyorlar. Bayağı bir zaman harcatıyorlar. İşte etkisini 3 ay sonra göstermeye başlayabiliyor gibi gibi. Bu yüzden hani akut durumlarda öfkenin, şiddetin bir kendine ya da başkasına zarar vermenin ön planda olacağı durumlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Atipik antipsikotikler bu pozitif bulgular dediğimiz bulgular değil, negatif hastada olmayan bir normal insanda olan mimikler gibi, sosyalleşme gibi bulguları etkililer. Bu bulgular hastanın kendisine çok zarar veriyorlar aslında. Sosyalleşmesini engelliyorlar, hayata karışmasını engelliyorlar. Bu ilaçların içindeki ketyapin, reksapin, olanzapin grubu, ketyapin grubu, klozapin, leponeks dediğimiz bir ilaç, ilk çıkanlarından, dogmatil, solyan olabilir. Bunlar hep atipik antipsikotikler. Bunların o kasılma etkileri çok az. Sakinlik etkileri çok belirgin. Ancak bunların da şöyle bir sıkıntısı var. Metabolik sendrom, yani şeker hastalığını, kilo alımını, iştahı açabiliyorlar ve belirgin gece yemek yeme yapabiliyorlar. Fazla bir sakinlik yapabilirler. Yine kullanımlarına bağlı olarak QT süresinde uzama dediğimiz kalp ritminde bozukluk yapabilirler. Dikkatle karaciğer enzimleri izlenmelidir her iki grupta da. Kalp ritmi izlenmelidir. Leponex dediğimiz ilaçta klozapin, klozepamla mı karışırım diye düşündüm. Klozapin de hem kalp ritmi hem EEG izlenmelidir. Kan hücre sayısı izlenmelidir. Tüm bunlar bu ilaçların takibi zorunlu ilaçlardır. Bu ilaçları gerçekten bilerek kullanmak lazım. Bu ilaçları çok iyi bir idamesi yapılmamışsa, çok iyi düzenlenmemişse, hasta da çok uzun süre sorunsuz değilse aile hekimine bile bırakmak istemem. Yani SSRI grubu antidepresanlar gibi değil. Takip iyi düzenlenmiş bir takipte ara ara kontrollerle aile hekimi de izleyebilir ama gerçekten kullanımı zor ve hem hasta ailesi için, hem hasta için, hem hekim için dikkat isteyen ilaçlar diye düşünüyorum. Antipsikotik ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Genellikle çekilme bulguları yoktur. Hiç hatırlamıyorum, öyle bir literatür bilgisi de hatırlamıyorum. Fakat uzun kullanımlardaki o kilo, ritim değişiklikleri vesaire nedeniyle mutlaka çok iyi izlenmeleri gerekiyor. Kullanmazsak ne oluyor? Bu kadar yan etkisi var. Kullanmayalım o zaman diyebilirsiniz. Kullanmazsak ne oluyor? Hezeyanlar başlıyor. Kuşkular başlıyor. Ses duymalar başlıyor. Asosyal bir yapı, evden çıkmamalar başlıyor. Ve bu ciddi bir işlev kaybına yol açıyor. Biz bu insanları hani tutup doğru ilaçlamaya çalışmıyoruz. Ama halen işine devam eden güvenlik görevlisi, hemşire, öğretmen, doktor, yüzlerce psikoz hastası var psikoz grubunda. Bu insanlar öğretmenliklerini, hemşireliklerini, görevlerine devam edebiliyorlarsa ilaçlar sayesinde devam edebiliyorlar. Ve zannetmeyin ki yani bir şeye kanıyorlar. Zaten hastanın ve ailesinin hastalığı kabullenmesi 2 yıl alıyor. En az 3 ila 4 kez ilaçları kesiyor. Yani bana yanlış tanı kondu. Konduramıyor çocuğuna. Ve hemen atak geri döndüğü için alelacele biz tekrar başlıyoruz. Alelacele biz tekrar buluyorlar. Yani zaten hep söylerim, bize gelen herkes 2-3 tane hacı hoca, 2-3 kardiyolog, 2-3 nörolog, yani gezmeden gelmiyorlar. Yani internette aramadan, kendileri bir sürü şey denemeden gelmiyorlar. Eğer sonuç alamasak neden gelsinler ki? Yani neden bu kadar Kapalı randevu defterleriyle çalışalım, kapalı listelerle çalışalım. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka, eğer bu içinize sindi ve oturduysa, takibinizi bırakmayın. Klasik antipsikotikler dışındaki atipik antipsikotiklerde depolar var. Hangisinde var? Paliperidon ve risperidonda var. Bunlar da 1 aylık ve 3 aylık, yani ya da 4 iğne yapıyorsunuz ve olay bitiyor. Tabii ki bunlar yüksek teknoloji ve batıya çok ciddi para kazandıran ilaçlar. 3 aylık bir iğne sanırım 3-4 milyar liralık bir para. Bunları kimlerden alabilirsiniz? Yani bunları özel, eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız bence özel doktora gitmemelisiniz. Neden? Resmi sisteme çok ihtiyacınız var. Toplum ruh sağlığı merkezindeki arkadaşlarımız da özveriyle çalışıyorlar ve bu ilaçların raporlanması lazım. Yani 4.000 lira deseniz yılda 12.000 lira, aylık 1.000 lira ilaç parası yapar. Çok ciddi bir rakam bu. Çok ciddi bir rakam. Bu yüzden diğerlerini de düşünün. Tetkikleri, şunları, bunları. Sıkıntılı bir tablo. Resmi sistemi olabildiğince kullanmanızı öneririm. Oradaki arkadaşlarımız da bu konuda çok özenliler, çok dikkatliler. Yani ben Balıkesir için söyleyeyim. Balıkesir, Bandırma, gördüğüm takiplerden dolayı söyleyeyim. Ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum. Bu yüzden hani yakın olan iyidir. Olabildiğince resmi sistem iyidir. Resmi ve özel sistemin olanaklarını kendi çıkarlarınız doğrultusunda birleştirin. Ne yazık ki iki tarafın da artıları ve eksileri olabilir. Önemli değil bu. Yeter ki siz, yani sonuçta biz aynı ekibin, sizi iyileştirmeye çalışan aynı ekibin birer parçasınız. Bununla ilgili sorular olursa yine bunları da yanıtlarız. Hemen sorulara geçelim. Hemen. Karaciğer yağlanması ilaç kullanımı kısıtlar mı? Muadilleri var mıdır? Yalan bir hastalık mıdır? Yalan bir hastalık mıdır? Mitomanin dışındaki yalanların oluşumu zeka ile alakalı mı değerli hocam? Soruları pek çok gruptan aldığımız için isimleri bilemiyorum. O yüzden tek tek teşekkür edemeyeceğim. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Karaciğer yağlanması ilaç kullanımı kısıtlar. Özellikle karaciğer enzimleri yükselirse, bu yüzden AST, ALT, GGT dediğimiz 3 enzimi biz düzenli 3 ile 6 ayda bir izleriz. Ve buna uygun bir şekilde karaciğerden atılmayan ilaç bulmaya çalışırız. Ya da karaciğeri destekleyecek işte taşsıl falan gibi bitkisel vesaire ilaçlar vermeye çalışırız. Her ilacın hani yerine konabilecek eş değerleri olabilir. Bunu ancak yine tırnak içinde deneyerek anlayabiliyoruz. Yalan bir hastalık değil, bir belirti, bir huy, pek çok şey olabilir. Zeki olmanın psikiyatri hastalıklarıyla, kişiliklerle bir ilişkisi yok. Zeki olmak sadece hayatı manipüle etmenin bir aracı. Zeka, yüksek zeka eğer iyi kullanılmadığında, kullanılmazsa genellikle sahibine çok zarar veren bir şey. Sahibini gereksiz bir böyle ego şişkinliğine, gereksiz bir ben hallederim'e iten, disiplinin ve bir düzenli çalışmanın değerini azaltan bir şey. Bu yüzden yani çok zeki ve kendini bununla farkında olan çocuk gördüğümde genellikle üzülüyorum. Hele Türkiye'de üstün zekalıysanız ve disipline değilseniz gerçekten harcanıyorsunuz yani. Hafif zeka girdi ve atipik psikoz tanım var. Ekranı sallamayayım diye mouse almak istedim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum ama yine de 4 ayda bir hastaneye yatıyorum. Yatmamak için ne yapmalıyım? Tanınız karışık öncelikle. Atipik psikoz ve hafif zeka. Zaten bizim atipik, idiopatik filan dediğimiz şeyler hekimlerin, aslında biz bunu çok anlamadık. Tam da tanılayamadık ya filan dediğimiz şeyler. Hani bir şekilde de sistem bizi, ilaç ödeme sistemi, illa tanı koyacaksınız diye zorluyor kafamıza sopayla. Yoksa tanıdan hoşlanmıyorum. Ama söylediğiniz şey kısımdaki önemli olan kısım, 4 ayda bir hastaneye yatıyorum. Takipte, ilaç kullanımında ya da tanınızda ya da altta yatan bir şey atlanmış. Klasik önerim artık dosya takibi, biyopsikososyal model, dosya takibi, mutlaka tüm verilerinizle birlikte sizi çok iyi takip edebilecek yakın bir psikiyatri uzmanına gidin. Çünkü karışık bir vakasın, psikiyatri uzmanına gidin. Ne olduğuna bir bakmaya çalışalım. Invega devamlı kullanılır mı? Kullanılabilir. Karaciğer enzimleriniz izlenerek, kalp ritminiz izlenerek kullanılabilir. Zaten içinde yazıyor. Zaten hekim arkadaşlarımız bunları biliyorlar ve takip ediyorlar. Ben de ağlamalar oluyor çok ara ara. Sonra bir yere bakıyorum, baktığım cisimleri bir şeylere benzetiyorum. Hep gözler görüyorum. Neden böyle? Anlattığınız şey ağlamalar, depresyonda, unipolar depresyonda, bazen bazı kişilik yapılarında çok olabiliyor. Bir şeyleri benzet, bir şeylere benzetme, illüzyon, psikiyatride çok sık gördüğümüz, yoğun kaygıda, depresyonda pek çok yerde gördüğümüz bir şey. Ne olur iyi bir klinik psikolog arkadaşımıza ya da bir psikiyatri uzmanı arkadaşımıza gidin. Yani önce bir hani ne olduğunu anlamaya çalışalım. Tanılamaya çalışalım. Oradan da ilerleyelim. Yani tanıdan hoşlanmıyorum söyleyeyim. Bir tanımlamaya çalışalım. Ne oluyor? Ama emin olun etrafta gördüğünüz gözler şu bu bilmem ne. Hani üç harfler falan olduğunu düşünmüyorum. Stres insanda her şeyi yapıyor diye düşünüyorum. Ben de antidepresanlar bende çok uyku yapıyor hocam demiş bir danışanımız. Bazıları yapar. Bazıları uykuyu kaçırır. Yani kişiye göre değişir bu. Uykuyu çok kaçıran, dikkati arttırmak için kullandığımız ilaç benim bazı hastalarımda uyku yapıyor. Kişiden kişiye çok değişen şeyler bunlar. Bu yüzden antidepresanlar diye geçemeyeceğim orayı. Hani not ediyoruz biz dosyaya. Bu ilaç, o zaman bu gruptakileri kullanmayalım. B ilaç, uykusuzluk yaptım. Bu grupta bunlar var, bunları kullanabiliriz. Etkisi nasıl gibi takip ve not ediyoruz. Yani adım adım ilerliyoruz. Böyle gitmenizi öneririm. Dosya takibi diyeceğim yine. İleri böbrek rahatsız bulunan hastada hangi ilaç? Antipsikotik mi? Antidepresan mı? Yani pek çok hastalığı kullanabilir. Çünkü bizim ilaçlarımızın çok büyük bir kısmı karaciğerden atılıyor. Örneğin iki ilacımız sadece böbrekten atılır. Geri kalanlar karaciğerden atılıyorlar. Sadece ileri böbrek rahatsızlığında çok dikkat etmemiz gereken bir ilaç var. Lityum. Lityum böbrek rahatsızlığını arttırabildiği için kullanmamaya çalıştığımız bir ilaç. Bipolar bozuklukta psikoterapi ne kadar önemli? Bizim bir danışanımız yazmış bunu. Şöyle sevgili danışanım. Psiko eğitim diyoruz biz. Yani nerede ne yapacaksın? İşte bipolar için söylüyorum. Durulmayan kafayı oku. Mani semptomlarını nasıl izleyeceksin? Depresif semptomları nasıl izleyeceksin? Nasıl geliyor? Hızlı döngülü nedir? Kısa döngü, yavaş döngülü nedir? Sen hangi ilaçlardan fayda görüyorsun? Ben hatırlıyorum, hani 2,5 miligram fluoksetin maniye kaydırdığı için kitaplarda yazmamasına rağmen seninle hani insülin enjektörüyle fluoksetin çekip kullandığımızı hatırlıyorum ben. Yani kaç yıl oldu ama hatırlıyorum yani bunu, çünkü kitapta yok böyle bir şey. Ama seninle bunu fark ettiğimiz anda ayarladık o dönemde. Şimdi hangi ildesin hatırlayamıyorum ama uzun yıllardır görmüyorum. Herhalde bir 5-6 yıl olmuştur. Psikoterapi de burada şöyle önemli sevgili danışanım. Hani bizim hastalarımız terkine yatkın oluyorlar. Kafaları çabuk karışıyor. Çabuk sevinip çabuk üzülebiliyorlar. Kritik dönemlerde yardım almak önemli. Yani bir boşanma döneminde, partner seçerken ya da büyük bir iş yerinde kriz yaşadığında orada bir tür danışmanlık almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Orada şemalarını anlamalarının ya da baş etme yöntemleri öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bence hani tanıdığım hızlı döngüler arasında oldukça zor bir vakasın. Bu tip danışanlarda düzenli bir takip, yani gittiğin ilde olabilir, o çok önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Yani kritik anlarda bir şeker hastasının dahili uzmanı tanıması gibi görüyorum ben bunu. Merhaba. Paxera cinsel isteksizlik yapar mı? Paroksetin grubu hakkında fikriniz. İnanılmaz yapar. Özellikle kadınlarda buz gibi yapıyor. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Hileler yapmaya çalışıyoruz. Eşi eğitmeye çalışıyoruz. Kendisini eğitmeye çalışıyoruz. Yani çok büyük bir sıkıntı. Hop aşağı kaydık. Soliant kullanan psikosatsız ilaç kullanmasında psikozu tekrarlar mı? 5 yıldır aynı doz. Bir idame doz, düşük bir doz. Tekrarlamadıysa işte devamında bir sıkıntı yok. Bu ilaç grubundaki büyük sıkıntı kan lipidlerini değiştirmesi ve özellikle erkeklerde memelerde büyüme yapabilir. Kadınlarda ve erkeklerde prolaktin dediğimiz bir hormonu arttırabilir. Biraz cinsel isteksizlik yapabilir. Bunlar sıkıntı özellikle erkekte. Yoksa iyi geldiyse, iyi gidiyorsa, işlevselseniz aman diyeyim dokunmayın. 7 yıl önce psikiyatriye gitmiştim. Ergenlik döneminde Abiflay yazdı. Teşhis tanı devletten yok. İlacı kullanmadım, almadım. Edevde en azından onun haricinde normal çekim için heyet raporu alırken, özel güvenlik heyet raporu alırken gittim. Başka gitmedim. Uzmanlıkta bana sıkıntı olur mu? Eğer bu ilacı sadece özelden aldıysanız, devletten almadıysanız hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ancak en nabıza girilmiş, SGK'ya girilmiş ve devlet üzerinden alınmış ilaçlar çıkıyor. Özelden aldıklarınız çıkmıyorlar. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Rosenhan deneyi gerçek mi? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kirli bilgi. Bu kirli bilgi değil. Science dergisinde yayınlandı. Bu yıllar yıllar önce. Yanlış hatırlamıyorsam tanı sahte tanı üzerine bir deney. Rosenhan diye bir psikolog 5-6 tane hastayı, kişiyi, sağlıklı kişiyi hasta diye kliniklere gönderiyor. Bu kliniklere bu insanlar anlatıyorlar. Şöyle hayaller görüyorum, böyle takıntılarım var diye. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bu kişiler hasta kabul ediliyor ve yatırılıyorlar. Sonra içeride diyor ki biz iyileştik falan diyorlar. Bunlara ilaç falan da veriliyor. Ve sonrasında yani yanlış hatırlayabilirim. Galiba biz iyileştik falan deyince de bunları taburcu ediyorlar. Ama ortalama işte 10 gün, 15 gün, 20 gün falan yatıyor insanlar. Sonra diyorlar ki bu tabii yayınlanınca çok büyük ses getiriyor ve psikiyatrik tanıların gerçekliği ya da isabetliği konusunda soruşturmalar başlıyor. Bir klinik Rosenhan'ı çağırıyor. İnşallah bunu ben uydurmamışımdır. Bu sefer de Rosenhan bu kliniğe bir ay içinde hasta göndereceğini söylüyor. Klinik 193 195 tam hatırlayamadım ya. Hatırlıyorum ama yani bu demek ki ben uydurmuyorum bunu. Kişiyi inceliyor. 293 olabilir emin değilim. Çünkü bir ay boyunca. Ve bunların bir kısmına yani belli bir kısmına ama ciddi bir kısmına 30-40-50 tanesine tanı koyuyorlar. Ya şey özür dilerim sahte bunlar. Bunlar hasta değil sahte diyorlar. Fakat sonrasında bir iki ayın sonunda Rosenhan diyor ki ben sizin krizi hiç hasta göndermedim. Tabii bu çok ciddi bir sansasyon yaratıyor. Haklısınız. Zaten Rosenhan çalışmaları gibi çalışmalar DSM'in eleştirileriyle yapıldılar. Bu bizim hastalık tanı koyma sistemimize eleştirileriyle yapıldılar. Hala da DSM'yi bu yüzden çok eleştiriyoruz. DSM'de bunun çabasıdır. Yani kimse kafasından tanı uydurmasın. Herkes standart düşünsün istiyoruz. Fakat biz bunu yapmaya çalışırken bu sefer bir sürü tanı kategorisi yarattık. Research Documentation diye bir kavram var. RDoC kriterleri diye giriyor. R-D-O-C Denizli Ordu Ceyhan diye girerseniz aslında şu an tüm psikiyatri bir biomarker bulmaya çalışıyor. Yani gerçekten bu hastalıktır diye. Ama bu deneylerin olması tanı koyma sistemlerinin ya da bizim tanılama sistemlerimizin eksikliklerini gösterir. Ama psikiyatri hastalıklarının olmadığını göstermez. Ve demokrasi hakkında Churchill'in dediği gibi demokrasi bildiğimiz en iyi sistem değil. Yani en iyi sistem değil ama bildiğimiz en iyi sistem. Ne yazık ki modern bilim pek çok konuda çelişkili olabiliyor. Modern tıp pek çok konuda fikrini değiştirebiliyor 10 yılda bir. Ancak elimizdeki en iyisi bu. Yani Ayurveda iyi olsaydı Hindistan'da tıp fakültesi olmazdı, adamlar da şizofren olmazdı. Çin tıbbı işte çıplak ayaklı doktorlar vesaire işe yarasaydı Çin işte 5 tane biyoteknokent kurmaz, binlerce binlerce tıp merkezi kurmaya çalışmaz, yüzlerce üniversite oluşturmaya çalışmazdı. Elimizdeki yöntemler yetmediği için arıyoruz ve değişiyor. Ama ben psikiyatride biomarkera çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü mRNA yani hücre içi seviyede artık psikiyatrik hastalıkların nedenleriyle ilgili tartışabiliyoruz. Fakat bu çalışmalar çok yeni. Çünkü beynin içini görmeye başlayalı daha işte 30 yıl oldu yani. Daha önce göremiyorduk yani. MR falan yoktu, tomografi yoktu. Hücre düzeyinde göremiyorduk yani. SPECT ve PET çekimleriyle görebiliyoruz. Bu yüzden bence bilime şans tanımak lazım. Elbette ki kirli bir bilgi değil. Dediğim gibi ya Nature'da yayınlandı diye hatırlıyorum. Ya Amerikan Psychiatry'de ya ama bir yani çok ünlü bir dergide yayınlandığını hatırlıyorum. Science olabilir. Hatta bu olayı ben niye bu kadar daha güzel bir şekilde açık hatırlıyorum. Galiba yine böyle bir tartışma oldu bir grupta. Orada konuşuldu bu. Hocam kolay gelsin. Ben kan verirken bayılıyorum. Bir iki dakikada uyanıyorum. İlk bayılma sırasında etrafı duyabiliyorum ve uyandığımda hemşirelerin kasıldı mı, sarı olup olmadı mı soruyor. Ayaklarımı havaya diktikleri, ağzımın açık bir şekilde uyandım vesaire vesaire. Bu bir tansiyon düşmesi olabilir, konversif nöbet olabilir. Tabii ki psikolojik bir durum, konversiyon psikolojik bir durumdur, bir rol falan değildir. Etrafı duyuyorsanız epilepsi olma ihtimali birazcık daha azdır. Ama tabii ki nörolojiden başlayayım burada. Yani hem konversif bir nöbet olabilir hem arada epileptik nöbet olabilir çünkü. Bunların hepsi önemli. Bir dosya oluşturun. Kan tahlilleriniz, EEG'lerinizle beraber. Hani çok rahat konversiyonsa çok rahat tedavi edilebilen hastalıklar. Yakın bir yani aile hekiminden, nörologdan falan başlayıp ilerlemenizi şiddetle öneririm. Uzun yıllar boyunca Lustral kullandım. Ara ara bıraktım. Kontrolsüz kullandım. OKB hastası olduğum söylendi. Daha sonra doktor değiştirdim ve ilaç ve mindfulness verdi. Katlanma düşünceler ve daha fazla hastalık. En sonunda bir doktor ve ya da düşüncelerini, korkularımı sorusunu cevapladım. Bazı sorular şey bir hızlı okuyayım ben içimden. OKB değil de yüksek anksiyete hastası olduğumu öğrendim. Başka bir ilaç verildi. İlacı içip bıraktım bir ilaçları. Bıraktım ertesi günü uyuşma, titreme, üşüme, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, aşırı migren etkiler gördüm. Normal mi? İlaç çekilme bulguları 2 ila 3 hafta kadar devam edebilir. Denge bozukluğu, boşluğa basma hissi, uyuşma, yanmalar vesaire olabilir. Korkulacak bir şey değildir. Çünkü geçer bir bağımlılık değildir. Tanınız net değil. OKB'de ya da bazı hastalıklarda mindfulness ya da IMDR gibi şeyler etkili olmayabilir. Hatta ters tepebilir. Bu yüzden tedavi planı gerçekten çok iyi bir şekilde yapılmalıdır. Çok iyi araştırılmalıdır. Bir dosya üzerinden bu kadar yani uzun yıllar boyunca takip edilmişsiniz. Hangi ilaç ne yaptı, tetikleriniz nedir vesaire bununla ilgili bir dosya takibine şiddetle ihtiyaç var. Yanıtladığımız bir soru var. Altta hemen geçiyorum. Hafif zeka geliyor. Atipik psikoz hastasıyım. Mevsim ataklarında hastaneye yatıyorum. Mesela mevsim atakları dediğinizde ben hiç atipik psikoz düşünmem. Bir şizoafektif bozukluk gibi. Yani mevsimden etkileniyormuşsunuz çünkü. Yani bunları ne bir hasta günlüğü diyorum ya hangi ayda ne oluyor? Hangi ilaç bana ne yaptı? Not etmemiz gerekiyor. Şimdi bir hekime gidiyorsunuz. Bir reçete yazılıyor. Bir daha gidiyorsunuz. Poliklinikteki asistan hekim arkadaşım değişmiş. Tekrar başa dönüyor. Tekrar başa dönüyor. Bu yüzden dosya takibini siz yapın. YouTube'da dosya takibi nasıl yapılır, dosya nasıl oluşur diye bir videomuz var bizim. Ben de monofobi var geceleri de. Yalnız kalamıyorum. Nasıl aşabilirim? Cin takıntım var. Yaparsanız sevinirim. Bazı insanlar, bazı kişilikler, şizotipal vesaire kişilikler bu cindir, telepatidir, ruhtur. Çok meraklılar. Yalnız kalma korkusu diye yani agorafobiden farkı nedir? Tam bilmiyorum. Yani psikiyatrideki her psikolojideki psikiyatrideki ekol bazı şeylere isim takabiliyor. Ya altında acaba yaygın anksiyete olmasın, altında depresif bozukluk olmasın, altında genelleşmiş bir anksiyete falan olmasın. Yani ayrıntılı bir değerlendirmekte fayda var. Ne olur bir klinik psikolog ve psikiyatri arkadaşımla danışın. 2,5 yaşında oğlum var. Alt önce yandı, sıcak söküldü. Koluna konuşuyordu. Şu an konuşmuyor. Ne oldu, ne yapabiliriz? Bol bol konuşabilirsiniz. Bol bol sarılabilirsiniz. Zaten 2,5 yaş konuşma anlamında konuşmanın çok yeni başladığı dönemler. Evet travma da etkilemiş olabilir. Her Her travma beyinde organik değişiklikler yapar. Bu ama çocukların kendini yenileme hızı çok fazla. Buna üzülüp kaygılanıp durmayın. Tedavi edici kısımlarla uğraşın. Ve lütfen bir konuşma dil bozuklukları, konuşma ve dil bozuklukları terapistinden ve çocuk psikiyatri arkadaşımızdan temel tavsiyeleri alın. Temel tavsiyelere fayda olacağını düşünüyorum. Baş dönmesi geçmiyor. Hangi doktora gitmeyeyim? Tabii ki öncelikle nörolog arkadaşlarımız. Bu vertigo tarzındaydı. KBB ve nöroloji, kulak burun boğaz uzmanı ve nörolog arkadaşlarımız. Sonra bunlar tamamlandıktan sonra artık senkop mudur, şudur budur, başka taraflara bakılabilir. Hatta önce aile hekimi. Bir gidin bakın, yani belki çok basit, belki B12'si çok düşmüş. Yani. Merhaba, dürtüsel hiperaktif 9 yaşında oğlum var. Neler önerirsiniz? Düşünmeden hareket edip tehlikelere tırmanıyor. Çok teşekkür ederim. Tedavi öneririm. 9 yaşında eğer dürtüselliği ve hiperaktivitesi kanıtlandıysa ve gerçekten kendine zarar verebilecekse, okul bunu destekliyorsa, sizin gözlemleriniz okulunla paralelse, bunlar psikometrik testleri, bu SASX'te, yani SASX'te kanıtlanıyorsa, burada onda kanıtlanıyorsa, D2 dikkat testinde kanıtlanıyorsa tabii ki yani. İlaç da bununla, bu dikkat azlığı geçiyorsa, bir epilepsi yoksa tabii ki yani. Antipsikotikler adet döngüsünü etkiler mi? Elbette. Prolaktin üzerinden inanılmaz etkilerler. İnanılmaz etkilerler. Sadece antipsikotikler değil, bazı antidepresanlar, Depakin, polikistik over sendromu doğrudan tetikleyebilir. Psikiyatrist mi, terapi mi, hangisine gitmeli? Psikiyatri uzmanları tıbbı bitirmiş ve terapi eğitimleri de almış insanla çalışan doktorlardır, hekimlerdir. Diğer alanların pratisyeniyizdir ama biz sadece insanla çalışırız. Tıptan sonra 4 ya da 5 yıl eğitim alırız. Psikolog arkadaşlarımız 4 yıllık eğitim ve edebiyat fakültelerinin 4 yıllık psikoloji bölümlerini bitirirler. Klinik psikologlar 2 yılda klinik üzerine eğitim alırlar ve doktora yapmış olurlar. Terapi yapılandırmış terapiler, terapiler yapabilirler. Hangisine giderseniz gidin. Yani psikiyatri hem terapi hem tedavi anlamında, ilaç anlamında ya da başka teknik neyse önerebilir. Klinik psikolog arkadaşımıza eğitildiği, öğrendiği alandaki psikoloji yöntemleriyle, terapi yöntemleriyle müdahale edebilir. Ben gece yattığım zaman bütün vücudum kaşıntı oluyor. Gündüz bir şey yok. Sebebi ne olabilir? Öncelikle cildiye bir gidin. Anlattığınız yorganın altına girdiğimde kaşıntı oluyor. Tipik scabies, uyuzun işareti. Ve çok dirençli bir şey, özellikle bu göçlerden sonra Türkiye'de bulaştı. Çok da atlandı. Çünkü uzun yıllardır Türkiye'de kökü kazınmıştı uyuzun. Lütfen önce bir cildiye gidin. Önce cildi. Oğlum OKB hastası. 7 yıl antepresan kullandı fakat son 2 yıl antepresan takıntını daha çok arttırdı ve bıraktık. Antepresan takıntı neden arttırıyor? Başka sorun var mı? Bakın. Oğlunuzun yaşı çok önemli. 16-24 yaş arası psikozların ortaya çıkış yaşıdır. Ve psikozların üçte biri takıntılarla ortaya çıkar. Antidepresanlar bunu arttırır. Çok iyi bir dosya takibi. Çok iyi bir dosya takibi. Çünkü çocuğun geleceği çok, çok önemli. Hemen lütfen yaşı işte 18-21'in altındaysa çocuk psikiyatrisi arkadaşımıza aynı soruyu sormanızı şiddetle öneririm. Değilse, büyüdüyse yani 18, 19, 20, 21'i geçtiyse bulunduğunuz yerdeki imkanlarınıza göre genel erişkin psikiyatri arkadaşlarımıza danışmanızı şiddetle öneriyorum size. Ben de boyun fıtığı ve kireçlenme fibromiyaj dediler, nöroloji yönlendiler. O da bloksiye verdi ama ağrılar daha da çoğaldı. Ben fibromiyajı tanısının hep psikiyatriyle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Size verilen ilaç da zaten bir antidepresan. Öncelikle bir psikiyatri uzmana gitmenizi ve yine dosya üzerinden izlenmenizi öneririm. Yani bir hastalık var, fibromiyajı. Sadece stresli insanlarda oluyor ve sadece antidepresanla geçiyor. Yumuşak doku romatizması mesela da fibromiyajlık bir şey bu. Bu yüzden bir psikiyatri uzmanıyla görüşmenizi öneriyorum. Nörolojiye gittim. Tansiyon yükseldi. MR istedi. Strese bağlı yükselebilir. Sonuçlara bir bakmak lazım. Ne olur bunları satır satır yazıyorsunuz ve başka hiçbir bilgi yok. Bu sizin kendi hastanızı ve sağlığınızı küçümsemeniz. O MR'ı toplayacaksınız. Tansiyonunuzu biraz da takip edeceksiniz. Tansiyonunuz beyaz önlüklü bir ölçümde mi yükseliyor? Yemekten sonra mı yükseliyor? Stres altında mı yükseliyor? Ya bunlarla ilgili notlar lazım bize. Yoksa çok sıkıntı. Karaciğer etkileri nelerdir? Karaciğer enzimlerimizi yükseltebilir, yağlanma yapabilir. Diğer ilaçların atılımını ya da kandaki düzeylerini etkileyebilirler. Bu yüzden izlemek zorundayız onları. Şizofreni hastası sınıf öğretmenliği yapabilir mi? Kanun erme dönemleri oluyor ve Rexap'in 5 mg kullanır. Öğretmenliğe engel durum olur mu? Şimdi sınıf öğretmenliği çok özel bir rol model bir şey. Tabii ki remisyonda, tam iyileşme halinde tabii ki yapabilir. Hiçbirisine itirazım yok. Ama sınıf öğretmenliği, hani ilkokuldan bahsediyorum, çok rol model bir meslek. Bu yüzden hani orada çocuklarda çok vahşi yaratıklardır. Yani 20-30 çocuğu kontrol edebilmek, müdahil olabilmek, hem öğretmenimizi korumak için hem çocukları korumak anlamında. Hani bu var bir Milli Eğitim devasa 1 milyon memuru olan bir yer. Yani hiçbir bir idari görev yok. Yani büro görevi yok, şu yok, bu yok. Hani mesleğin hassasiyeti nedeniyle söylüyorum bunu. Yoksa remisyondaki herkes her şeyi yapabilir. Yani öğretmenliğine engel bir durum. Bunu da kişiye göre belirlemek gerekir. Bu, ama sadece bu seviyorum değil. Yani verimliliğine bakmak lazım. Keşke bunları değerlendirebilse bizim bürokratik sistemimiz. Serotonin antidepresan etkisi yok. Ancak küçük dozlarda sakinleştirici etkisi için biz kullanıyoruz. Mutlaka ekliyoruz. Bütün gece yattığım zaman sanki bütün vücudum kaşıntı oluyor. Gündüz bir şey yok. Yani dedim, biraz önce dediğim gibi önce bir cildiye. Yani Sarcoptes scabi uyuz oldukça yaygın şu sıralar. Ben panik anksiyete hastasıyım. İçtiğim ilaç Trankobuskas bana iyi geldi. Bu ilacı devamlı içebilir miyim? Trankobuskas biz kas gevşetici. Psikiyatri hiç alakası yok. Ve medazepam hafif etkili ama uzun süre etkili bir sakinleştirici, diazen benzeri içeren bir ilaç. Psikiyatri ilacı içeren bir ilaç. Strese bağlı mide bağırsakla ilgili sorunlarda hekimlerin yeğlediği bir ilaç. Bu ilacın tedavi edici etkisi yok. Yama, sakinleştirici etkisi var. Başka bir etkisi yok. Bipolar bozukluğunda hangi antidepresan kullanılabilir? Pek çoğu kullanılabilir kişiye göre. Ama biz manik kayması en az olanları yeğleriz. Kişiye göre belirleriz. Böyle kuyumcu terasinde onu ayarlamamız gerekir birlikte gibi. Lityumun antidepresan etkisi var mı? Elbette. Lityumun antidepresan, antimanik ve dalgalanma engelleyici etkisi var. Lityum afektif bozukluklarda bir altın standarttır. Çok değerli bir ilacımızdır. Yan etkisi olmadığında böyle Allah'ım şükürler olsun falan dediğim, yani etkisini gördüğümüzde bir ilaçtır. Çok hani çok sevdiğim ama tabii ki çok iyi kullanılması gereken, dikkatli kullanılması gereken bir ilaç. Askeri personel olmak istiyorum. Amifel yazıldı. 8-9 yıl önce, sorun olur mu? Psikiyatri normal kayıt bile elenme sebebi diyorlar. Ne yazık ki yani resmi sistemden aldıysanız ve bu görünüyorsa, yani psikiyatrist yasaları orada psikiyatrist bile değilsiniz. Yani bir teknisyensiniz, memursunuz ve askeri personel almak için 6136 sayılı ateşli silahlar yasasına tabi olmanız gerektiğinden, bu da psikiyatri hastalıkları bunu ya olamaz dediği için tak diye bitiyor olay. Yani çok büyük sıkıntı. Bunun hani daha sonra kullanmamış olmanız vesaire vesaire, bir de hekimlerin bunun yazabilmek için illa tanı koyma zorunluluğunu, devletin bize dayattığı o zorunluluğu biliyor olması falan, belki deneyin ama emin değilim. Yani burada bir şey söylemek oradaki hekim arkadaşımın inisiyatifini elinden almak olur. Yanlış bir şey bu. OKB hastanın şüphe ve güvensizlik olur mu 27 yaşında? Sadece OKB olduğunu düşünmüyorum. OKB kişilik ve paranoid kişilik genellikle mesela üçte bir falan yan yana olabiliyorlar. Afektif bir yapı olur. Hem OKB hem güvensizlik olur. Hani bir satırla bu anlaşılamaz. Olabilir. Ama sorunuz buysa olabilir. Ne olur iyi bir takip. Benim bir sorunum var. Annemin ölümünde gözlerini kapatamadım. Çok pişman oldum. Bir gün sonra yıkanırken girmek istedim. Olmadı. Çok kötü oluyorum diye pişmandan kurtulamıyorum. Kendime kızıyorum, duruyorum, unutamıyorum. Gerçekten bizim tüm dinlerin ölüm törenleri aslında yası, kişinin öldüğünü yakınlarına anlatmak için yapılan bir tören silsilesidir. Yani onların yıkaması, onların indirmesi, onların gömmesi, 40'ı 52'si falan gibi böyle törenler budur. Hani yaşatılması gerekir. Günümüzde böyle aman aman uyutun, aman konuşmayın, söylemeyinler anlamsızdır. Çok anlamsızdır. Suçacak bir şey yok. Yaz konuşmadan ve iyi konuşmadan geçmez. Ne olur yardım alın. Klinik psikolog arkadaşımız, psikiyatrist arkadaşımızdan yardım alın. Yani bu, konuşmalısınız bunu. Konuşmadığınız zaman geçmiyor. Yani biz sevdiklerimizi bırakmazsak onlar da bizi bırakmıyorlar. Paranoid kişilikle paranoya bozukluğu arasındaki fark nedir? Paranoid psikozlar işlevselliği oldukça bozan, hayata engel olan, düşünce içeriğinde çok ciddi sıkıntı olan, yaşla artan, özellikle 40 yaşın üzerinde çok artan tablolardır. Öncül paranoid bozukluğun öncülü de paranoid kişilik olabilir. Fakat kişilik seviyesinde kişiler titizdirler, dikkatlidirler, alıngandırlar, buluttan nem kaparlar falan ama işlerini yapabilirler. Hayatın içindedirler. Kendileri, eşleri, çocukları çok ciddi sıkıntı çeker. İnim inim inler. Hani bana mı bakıyorsun, kıskanıyor musun, şusun musun, bu musun, Ayşe'ye mi baktın, Ali'ye mi baktın diye. Hani aradaki fark budur. Bununla ilgili YouTube'da yapmıştık. Patolojik kıskançlık yapmıştık hatta. İzlemenizi şiddetle öneririm. Ben 7 yıl önce psikiyatriye gittim. Fakat asgari personel olmamıza engel bana ilaç yazdı. Bunu sana mı yanıtladık? Yani eğer resmi sistemden almadıysanız onu görmeleri imkansız. Ama resmi sistemden aldıysanız, dediğim gibi ateşli silahlar yasasına tabi silahlı kuvvetler mensupları, o da çok katı bir yasa yani. Bir yandan da haklı bir yasa. Ha şu var, bu tanık konmadan da bunlar verilebilmeli ya da daha ayrıntılı değerlendirilmeli. Haklısınız ama muayene de, yani işte diyorlar ki mesela, sistem diyor ki günde 300 kişiyi göreceksiniz. Bu mümkün değil ki yani. Geçmişini nereden bileceksiniz? Bu yüzden kolunda jilet izi görünüyor. Ay atıyorsunuz yani. Çünkü adamın altına tank vereceksin. Evine 20 kişilik tim vereceksin. Hani riske de edilecek şeyler de değil. Bu yüzden hani çocukken özentiyle yapmıştım. Üzgünüm. Yani bunu ayıramaz oradaki heyet. Bu heyet olabildiğince risksiz adam alma üzerine kurulu bir heyet. Tıbbi bir heyet değil. İdari bir heyet orası. İçinde tıp uzmanları olabilir. Ama idari yasaya göre, tıbbi kurallara göre değil, siyasetçilerin bize belirlediği yönetmeliklere göre de, hangi kurumsa, polisin ya da ordunun üst yönetiminin ben böyle asker istiyorum ve risk istemiyorum dediği kurallara göre alıyor. Tıbbi bir heyet değil orası. Bir mesleki, idari heyet. Yani Silahlı Kuvvetler Sağlık Yeteneği Yönetmeliği tıbbi kelimeleri kullanır ama tıbbi bir yönetmelik değildir. Yani orada o yönetmelikte cinsel kimlik bozukluğu, DSM'de böyle bir tanı yok ki. Psikiyatrinin içinde böyle bir tanı yok. Yani ama almak istemiyor ordu. Yani böyle bir şeyi deşifre eden birini istemiyor. Kafam hep geçmişle meşgul. Geçmişte ne kadar kötü anı varsa bunları düşünmekten kurtulamıyorum. Afektif bir yapınız olabilir. Yazmışsınız bipolar diye. Genelleşmiş anksiyete olabilir. Kişilik olabilir. Klinik psikolog ya da psikiyatrist arkadaşınızla danışacaksınız. İyi bir dosya takibi olacak. Çiçek gibi olursunuz. Yani bunlar bu devirde dert değil. Çıtır çıtır geçiyor bunlar. Abiflay hangi psikolojik hastalığın ilacıdır? Yetişkinlerde Abiflay daha çok psikozda, şizoafektif bozukluklarda kullanılıyor. Bipolardaki sosyalleşme ile ilgili sorun varsa yeğliyoruz. Otizmli çocuklarda sosyalleşmeyi arttırmak için kullanıyoruz. Ya, pek çok yerde obsesyonda tedaviyi güçlendirmek için veriliyor. Ya, pek çok yerde veriliyor. Çünkü hem antipsikotik hem antidepresan etkileri var. Oğlumla çok sorun yaşıyorum. Sürekli agresif, kavga geçirdi. Ne yapsam olmuyor. Oyun bağımlılıkları, davranışsal bağımlılıklar, ergenlik tablosu, ergenlikteki afektif bir yatkınlık, psikotik bir yatkınlık bunları yapabilir. Oğlunuz kaç yaşında? Ne yapıyor? Bunların hepsi sıkıntı. Ben Nesli diye bir kitap var. Daha önce önermiştik bol bol. Lütfen okuyun. Bir tık geri çekilin. Okuldan yardım isteyin. Rehber öğretmenimizden, psikolojik danışmalardan başlayarak devam edin oradan diye önereceğim. Antipsikotikler duygu üzerinde problemler yapar mı? Biraz monotonlaştırabiliyor kişiyi, biraz böyle ezebiliyor. Hani biraz mal gibi yapabilir, biraz böyle ha filan kalabilirsiniz. Doz ayarlanır, bakılır ve karar verilir. Antipsikotiklerin yan etkilerini hem YouTube'da anlattım hem biraz önce anlattım. 22 senedir panik atak yaşıyorum, efektör kullanıyorum, tedavi elbette. Elbette var. Ya dozunuz az ya altta yatan bir şey atlanmış, böyle 22 sene panik olmaz. Genelleşmiş anksiyete bile idame dozlara düşmeniz lazım. Eşim seçite kullanıyor ilacı. İşte sonra yatan dişini çok sıkıyor. Bizim ilaçlarımız EEG'yi bozabiliyor. Bu ve EEG bozukluğu da diş gıcırdatması olarak, diş sıkımı olarak kendini belli edebiliyor. Hareket bozukluğu yapabiliyor. Demir eksikliği, B12 eksikliği varsa. Bu yüzden hem bunlara bakılıp EEG çekilip bakmak ve diş sıkma ile ilgili de yardım almasında fayda var. Belki de seçite az da geliyor olabilir. Neden? Stresimiz vardır. Canımız çok sıkılıyordur. Bununla ilgili bir sorundur. Yanlış teşhis sonucu kullanan antipsikotik, anksiyotik ve epilepsi ilaçları bir hasar neden olabilir mi? Bu durumun zararları azalan formülü var mıdır? Antipsikotik ilaçların kalıcı yan etkileri olabiliyor. Anksiyotikler bağımlılık yapabilir. Epilepsi ilaçlarında da kalıcı olan olmayan sıkıntılar var. Her birinde de ayrı bir yemek pişirilir. Her birinin kişiye göre ayrı formülü vardır. Bu yüzden hani genelleyerek bir yanıt vermek mümkün değil. Doktorunuzla birlikte planlanabilir bu. Yanlış teşhis demeyin. Kişinin tanısı değişiyor. Bazen olabilir de yani farklı da söyleyebilir. Bir önceki o deneyde Rosenhan deneyinde anlatıldığı gibi biz hastalarımızın bize doğruyu söylediğini varsaymak zorundayız. Yani hastam doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Siz bana eğer ben hayaller görüyorum, sesler duyuyorum diyorsan ben gerçekten duyuyor mu acaba diye sorgulamam. Yani doğruyu söylediğinizi varsaymak zorundayım. Ve hastanın verdiği bilgiye göre gitmek zorundayım. Eksik verdiği bilgi de eksik kalabilir gibi. Lityum ile ilaç etkileşimleri ağrı kesiciler gibi mi diye soracaktınız herhalde. Lityumun guatr'a ve böbrek üzerine ilaç etkileşimi var. Kalp ritmi üzerine ilaç etkileşimi var. SSRI'larla ilaç etkileşimleri var, antidepresanlarla. Ama bunlar kişiye, dozuna, kişinin karaciğer hızına, kişinin tanısına, hangi ilacı ne kadar kullandığına bağlı olarak değişir. Bana ara ara çok sıkıntı geliyor ama hiç dışarı çıkasım gelmiyor. Bu bir afektif tabloya benziyor. Bir genelleşmiş anksiyeteye benziyor. Hemen klinik psikolog ya da psikiyatrist arkadaşımız, hatta yine tekrar söyleyeyim daha iyisi, aile hekiminden başlayın. Abiprazolin düşük dozu aktivite arttırır mı? Güler yüzüne etkili. Aktivite dediğiniz şey bizim ilaçlarımızın neredeyse hepsi duyarlı kişide çok düşük dozda bile yerinde duramama yürüme isteği yaptırır. Güdü dediğiniz şey eğer aklına geleni yapmaksa ya da cinsel istekse ya da hangisi olduğunu bilemiyorum ama tüm ilaçlarımız neredeyse cinsel isteği azaltır bazı adrenerjik ilaçları hariç. Ama hepsi yine dürtü kontrolü üzerine olumlu etkide bulunabilirler adrenerjik ilaçlar hariç. Yine zamanı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Başta yaptığım çağrıyı tekrar yapayım. Bugünkü yayını YouTube'da yapmamızın, Facebook'ta yapamamamızın, daha geniş bir kitleye ulaşamamızın nedeni ne yazık ki Facebook sayfamızın şikayetlere uğraması ve saldırıya uğraması. Bu yüzden Google'daki yorumlarınız, Google sayfamızı, YouTube'daki aboneliğiniz, beğeniniz bizim için çok önemli. Psikome sayfasındaki beğenileriniz çok önemli. Faydalı olabilecek insanlara bunları gönderirseniz koyacağız YouTube'a. Sayfalarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kötü organize ve işbirliği içindedir ve organize 5 silahlı adam 500 kişilik silahsız ve organize olmayan grubu güder. İyi bir şeyler yapılacaksa yangın ve itfaiye arasında tarafsız olmamak gerekir. Bu yüzden gerek Google'daki yorumlarınız, ben oradaki olumsuz yorum, işte toplasanız 5 tane bile yok. Ama hepsine yanıt yazmaya çalışıyorum. Dikkatle arıyorum. Yani Feste arkadaşımı dosyalarımız arasında var mı? diye. Ama hep kapalı, böyle kaypak yazılar. Bu yüzden bulamıyorsunuz onları. İnternetin iyi tarafı size çok hızlı ulaşmamı sağlıyor. Kötü tarafı bilgi çok hızlı bozulabiliyor, dejenere edilebiliyor. Dezenformasyon dediğimiz kötü bilgi çok hızlı yayılabiliyor. Bu yüzden çok riskli aslında bu tip şeyler yapmamız ki birinin de ayağına bastım ki ya da canını sıktım ki şikayet edildik. Ama hemen açıyorlar. Daha önce de iki kere oldu. İncelediklerinde açıyorlar. Çünkü bir şey yok yani. Ne politik ne kişisel herhangi bir şey yok. Sadece tıbbi ve etik olanı paylaşmaya çalışıyoruz. Bir de sevdiğim mizahi şeyleri paylaşmayı severim. Onun dışında da hiçbir şey yok. Face'te yapıyoruz onu da. Muhtemelen onu da yapmayacağım. Ben sabrınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir 50 dakikayı daha geride bıraktık. Haftaya Salı günü tekrar görüşmek üzere. Duygu durum bozukluğu ilaçlarını, kişilik sabitleyicileri, yani lityum tegretol, lamiktal konuşacağız, Depakin konuşacağız. İlaç genetikleri üzerinden. Sonra da benzodiazepin anksiyotik grubu konuşacağız ve bitireceğiz bu grubu. Ve oradan da yine 10 dakikalık bir konu ve soru yanıtlara geçeceğiz her hafta. Sarp'ın için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.